Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Sizlere önümüzdeki bir zaman boyunca İslam Şehri'nden seslenmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda yine sanat ve sanayi konusuna değineceğiz. Biraz güncel bir meseleden de aslında bahsetmek gerekir ki toplumsal olayların şehirlerle, şehirlerin kurgularıyla, şehirlerin yapılarıyla hakikaten çok yakından ilişkisi olduğunu söylemekte fayda var. Napolyon Bonaparte'ın Fransa'daki meydanları tasarlarken, bu meydanlarda herhangi bir eylemin olmasını engelleyecek veya bir eylem olduğunda bunun kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde kurguladığını, meydana çıkan bütün sokaklara top bataryaları yerleştirdiğini ve bu top bataryaları vesilesiyle iktidarını çok uzun süre devam ettirebildiğini söylemekte fayda var. Dolayısıyla şehirler hakikaten toplumsal olaylar içinde çok mühimdir. Mesela Osmanlı şehrine baktığımızda sokakların yapısı ve özellikle çıkmaz sokaklar o mahallenin veya o mahalin, o meskun bölgenin güvenliğine yöneliktir. Aynı zamanda mahallelerin bir cami etrafında veya mescitler etrafında kurgulandığını, bu mescitlerin hem hayatı hem vakti düzenlediğini hem de toplumun mahalle sakinlerinin toplandığı ve bazı olaylardan haberdar olduğu, hem ihya hem irşat olduğu bir merkez olarak durmakta, önümüzde durmaktadır. Son günlerde veya son zamanlarda geçmişte yaşadığımız olaylara baktığımızda tarihsel olarak yine böyle bir kurguyla veya geçmişten kalan böyle bir nüveyle hareket edildiğini, insanların camilerden verilen salalarla haberdar edildiğini, şevk verildiğini insanlara, insanların harekete geçirildiğini görerek, bu nüvenin hala içimizde olduğunu görerek hakikaten bu sıkıntılı, bu netameli günlerde bir sevince gark olduğumuzu, ufak da olsa bir mutluluk duyduğumuzu söyleyebiliriz. İşte şehir yapısının her ne kadar bugün modernlik adı altında veya modernizm adı altında bir kurguya, bir aslında istilaya maruz kalsa da toplumumuzun hala bizim medeniyetimizin yorumu olan bir şehre, bir şehir kurgusuna ihtiyacı olduğunu ve toplumsal olayları o çerçevede veya İslami, direkt adıyla İslami bir çerçevede ele almak, o çerçevede bir reaksiyon gösterebilmek için böyle bir şehir kurgusuna ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan sadece şehir kurgusu veya teknik ve teknolojinin sadece insanların hayatını kolaylaştırmadığını ve toplumsal bir takım olayları tetiklediğini veya toplumu dönüştürücü ve değiştirici bir etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Toplumun farklı dünya görüşüne sahip birçok kesimi düzende gördükleri problemler karşısında günümüzde batıya dönük çeşitli eleştirilerde bulunuyor. Bu eleştiriler de aslında malul diyebiliriz. Bu eleştirilerle de malul görünüyor. Yani bizim aslında arızamız, sakat noktamız sadece batıya dönük bir eleştiri geliştirmiş olmamız. Bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Hafızamızı kaybettiğimiz bu dönemde alternatif bulabilmek ve üretebilmek için anlamanın ve ayrıştırmanın mecburiyetini kuvvetle hissediyoruz. Evet, birçok önümüzde unsurlar var. İşte şehir kurgusundan bahsettik. Şehir kurgularımız, şehir kurguların içerisindeki çeşitli unsurlar, cami yapılarımız, camilerin konumlandırılması, meydanların konumlandırılması, yeşil alanların konumlandırılması, teknik ve teknolojinin konumlandırılması, en azından hayatımızın içinde konumlandırılması gibi çeşitli ayrıştırmaları sosyolojik olarak okumak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bizim medeniyet olarak çevirdiğimiz, yanlış bir çevirmedir elbette, ama Türk diline Osmanlı döneminde 1840'lı yıllarda hatta dilimize girmiş olan medeniyet kelimesi, üretilmiş olan medeniyet kelimesinin hem Latin kaynaklı hem Yunan kaynaklı bir kelime olan sivilizasyonun karşılığında üretilmiş olduğunu, ancak bizim bu anlamı Medine, şehir bağlamında yeniden işte konumlandırmak diyoruz, konumlandırmamız gerektiğini söylemiştik. İşte bu sivilizasyon ve ürünleri hakkında kelama döktüklerimiz, birkaç kelam etmeye çalıştıklarımız aslında bir eleştiriden ziyade anlamaya çalışma ve ortaya koyma çabası. Zira olaya ister manevi dünya açısından, ister modern maddi hayat açısından yaklaşılsın, Müslüman bir zihnin tüm uygulamalarında temel aktörler düşünme, fark etme, anlamaya çalışma olmalı. Ancak bizi dehşete düşüren, düşürmesi gereken global köy modellemesinin bugün gerçekleştiğini ve toplumların zihinsel olarak aynılaştığını görmek. Aynı şehir kurguları, aynı sosyolojik reaksiyonları doğuruyor veya aynı düşünme, aynı yaşama insanları yönlendiriyor, aynı yaşam şeklinde. Bugün batılı bir insanın yaşam şekliyle Türkiye'de kendisini modern olarak ifade eden insanların yaşam şekilleri, hayatlarını sürdürme durumları arasında bir fark kalmamış gibi gözüküyor. Özellikle teknik gerektiren çözümlemeler için yaklaşık 400 yıllık mukallitlik, yani taklitçilik süreci hem devam ediyor hem de muhafazakarlaşmayla doğru orantılı olarak ilerliyor. Bizim burada muhafazakarlaşma dediğimiz aslında çok olumlanabilecek bir durum değil. Muhafazakarlaşmanın sadece bir takım geleneksel değerleri muhafaza etmek anlamına geldiğini bugün hakikaten güvenebileceğimiz akademisyenlerin söylediğine şahit oluyoruz, ifade ettiğine şahit oluyoruz. Bizim kastımız muhafazakarlaşma veya muhafazakar olma değil. Sadece bir şeyleri, bir takım geleneksel olarak algıladığımız şeyleri muhafaza etme, koruma değil. Onları yaşatma, onları güncellemenin gerekliliğine de inanıyoruz. Medeniyet, bilim, sanayi ve teknoloji bir arayış ve farkındalık yerine, yazar Tanıl Bora'nın kavramsallaştırmasıyla gigantizmin, yani devlik, büyüklük, büyük olsun, bizim olsun, bir nevi yakıtı haline geliyor. Medeniyet ve bilim bizim bugün anladığımız büyük olma. Yani halbuki son yaşadığımız hakikaten manevi değerlerimize bağlı olarak bir reaksiyon, bağlı bir reaksiyon olarak ortaya çıkan bu sessiz ve sakin şiddet vardır ya, özellikle malumunuz olduğu üzere Hindistan'da İngiltere'ye karşı Gandhi'nin tutumunu, elinde taş yok, sopa yok, herhangi bir silah olmaksızın, İşte elbiselerinden sıyrılarak sürekli karşılaştığımız o kefene benzeyen Amerikan bezinden, ki bu da aslında bir çelişki olarak algılanabilir, Amerikan bezine bürünmüş İngiltere'nin karşısında, bu sömürü düzeninin karşısında durmasıdır. Hiçbir şekilde silaha tevessül etmez. Sadece karşısında durur. İnsanların da bugün Türkiye'de manevi değerlerine bağlı olarak sessiz ve sakin bir, işte şiddete karşı sessiz ve sakin pasif direniş, evet tam anlamıyla pasif direniş gösterdiğini ve bir ölçüde başarılı olduğunu görüyoruz. İnsanların o koca tanklara karşı, mitralyözlere karşı, o en ağır silahlara, uçaklara, helikopterlere karşı eline hiçbir silah almadan, taş, sopa almadan durduklarını ve başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu aslında Cenab-ı Allah'ın Fil suresinde anlattığıyla, bize aktardığıyla o kadar çok örtüşür ki, o dönemin en büyük silahının veya en büyük savaş unsurunun filler olduğunu biliyoruz. Filler karşısında Cenab-ı Allah, işte teknikte temel olarak aslında anlatılması gereken veya teknikte bizim uygulamamız gereken şey, karşımızda çok büyük güçler olabilir. Karşımızda bir atom bombası, kimyasal silahlar olabilir. Biz de atom bombası üreteceğiz, biz de kimyasal silah üreteceğiz diyerek bunların karşısına çıkmak aslında çok fazla şey kazandırmayacaktır. Çünkü biz atom bombası, onlara karşı bir atom bombası veya kimyasal silahlar, ki manevi olarak İslami perspektifte olaya baktığımızda atom bombası üretemeyeceğimiz açık. Kimyasal silahlar üretemeyeceğimiz de açık. Çünkü atom bombasının, nükleer silahların sadece karşıdaki düşmanı bertaraf etmediğini, tabiatı da bertaraf ettiğini, suçlu, suçsuz, kadın, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin, silahsız ayırt etmeksizin herkesi öldürücü, herkesi bertaraf edici bir etkisi olduğunu, dolayısıyla bizim çok farklı bir çözüm bulmak zorunda olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte diğer taraftan olaya kar zarar açısından biraz daha materyalist bir yaklaşımla yaklaştığımızda, bir bakış açısıyla yaklaştığımızda da şunu görürüz. Biz bu silahları üretene kadar karşımızdaki dünyaya egemen veya dünyadaki bugün o büyük paradigmayı üreten sistemin veya dünyayı yöneten sistemin, biz üretene kadar bizim karşımıza 10 tane daha üretip geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz yine faydasız olacaktır. Burada demek ki temelde yapılması gereken şey karşı tarafı etkisiz hale getirecek. Hep Fatih Sultan Mehmet'in o zinciri işlevsiz bıraktığından bahsediyoruz İslam Şehri programında. Aynı işte o teknikle veya Hendek muharebesinde Selman-ı Farisi'nin Hendek kazdırarak karşıdaki düşmanın atlarını, silahlarını işlevsiz bıraktığından bahsediyoruz. İşte böylesine işlevsiz bırakacak. Bir sürü hikaye duyduk. O kadar büyük tankların işlemez hale getirildiğini, işte pencerelerinin sprey boyayla boyandığını, kameralarının kapatıldığını veya egzozlarının tıkanarak onların çalışmaz hale getirildiğine dair birçok hikayeler duyduk. İşte ne kadar büyük, ne kadar güçlü olursanız olun, temelde bizim teknik algımız, İslam'ın teknik algısı, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize buyurduğu birçok kıssadaki mesajlar hep işlevsiz bırakmak üzerinedir. Şimdi tekrar Fil suresine döndüğümüzde, Cenab-ı Allah'ın bu kocaman hayvanları, o kocaman orduyu, daha küçük olan işte ebabil diyoruz, ebabillerle, ki ebabiller filleri işlevsiz bırakacaktır. Çünkü filler gökyüzüne müdahale edemeyecektir veya askerler, o ordu gökyüzüne müdahale edemeyecektir. Onlarla işlevsiz bıraktığına şahit oluyoruz. Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, öncelikle belirtmek gerekir ki bilim ve sanayi son 200 yılda ortaya çıkmış konular değil. Modern zamanda terakkiyi, ilerlemeyi ispat edebilmek için teknolojinin yakın asırlarda uygulandığını söylemek çok basit ama etkili bir sav olarak duruyor. Yani bugün biz çok ilerideyiz. Neye göre ve kime göre? Çünkü bundan işte 10 bin, 100 bin, neyse, milyonlarca yıl önce bizim atalarımız veya ilk insanlar mağaralarda hiç konuşma bilmeksizin ve herhangi bir teknikten, teknik usulden, tarımcılıktan, hayvancılıktan bir haber olarak, avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlardı. Dolayısıyla biz bugün çok ilerideyiz. Çok ilerideyiz savı. Eğer geçmişi basitleştirirseniz, bugün evet ileride olduğumuz doğal bir süreçte ortaya çıkacaktır. Halbuki biz Hazreti Adem'in tarımı çok iyi bildiğini, çocuklarından bir tanesinin tarımla, bir tanesinin hayvancılıkla uğraştığını, yani yerleşik hayata geçtiklerini, öyle mağaralarda falan yaşamadıklarını, Hazreti Adem'in Kabe'yi inşa ettiğini, ilk evi inşa ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün çok ileride olduğumuzu söyleyemeyiz. Hep ifade ediyoruz, bugün Hazreti Süleyman'ın sahip olduğu tekniğe veya o dönemdeki insanların, hani Belkıs kıssasını hatırladığımızda, oradaki Hazreti Süleyman'ın kurmaylarından bir tanesinin Belkıs'ın tahtını getirdiğini biliyoruz. O dönemki insanların sahip olduğu tekniğe, evet bunu teknik olarak ele alırsak, o dönemki tekniğe sahip miyiz bugün? Günümüz bilim ve teknolojisinin yakın tarih bir yana, tespit edilmemiş bir zaman diliminde yaşayan Hazreti Süleyman döneminden bile geri olduğu hakikati, doğrusal tarih felsefesini de geçersiz kılıyor. Evet, doğrusal, küçükten büyüğe doğru hareket eden bir tarih algısı. Halbuki biz işte hem Kur'ani mesaja baktığımızda, hem de şöyle tarihe, tarih kitaplarına baktığımızda, doğrusal değil, kurgusal bir tarih olduğunu, sürekli devinim halinde, bir dalgalanma halinde, inme ve çıkmaların olduğu, alçalma ve yükselmelerin olduğu bir tarih akışının olduğunu fark ediyoruz. Aykırılıklarıyla meşhur, aykırılık oluşturmalarıyla meşhur yeni dönem tefsir çalışmacılarının, sanatın banisi olarak bilinen peygamberlerin yapma işini maddi boyuttan soyutlama gayretleri, İslam'ın teknik bir uygulamasının olmadığını düşünenlere destek sağlıyor hakikaten. Yani biz bakıyoruz, hakikaten insanı acziyete düşüren bir durum var. Mucize diyoruz, acziyete düşüren bir durum var. Bunu rasyonalize etmeye çalışan bir takım tefsir çalışmacılarının olduğunu görüyoruz. Eğer bunları rasyonalize ederlerse, bu da hakikaten Batı'nın ele almış olduğu doğrusal tarih kurgusuna veya doğrusal tarih felsefesine yardım edecek, yataklık edecek, ona destek sağlayacak bir durumu ortaya çıkartıyor. Halbuki kudreti ve hükmettikleriyle bilinen Hazreti Süleyman aleyhisselamla karıncalar arasında birbirlerine dönük farkındalık görmek istemeseler de, İslam tekniği için temel bazı kriterleri taşıyor. Bugün farkındalığın olmadığını ve milletler arasında teknik farklılığın kalmadığını söyleyebiliriz. Turgut Cansever bu bütünleşmeyi kültürel kirlilik olarak tanımlıyor. Ona göre İslam ülkelerinde vahim boyutlara ulaşan bu kirlenmenin temelinde, milletlerin kendi inanç temellerinden kopartılarak onun özüyle bağlarının yok edilmesi, bir nevi yabancılaşmaları ve Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği günah olan şirkin açık ve gizli uygulamalarına kendilerini kaptırmış olmaları yatıyor. Nihayetinde kültürel kirlenme, özünde teknolojiyi kendi başına bir oluşturucu güç addetmek gibi kocaman bir vehameti de taşıyor. Kopartılan bağların yeniden tesis edilebilmesi için ilahi çağrıya sarılmak mecburiyetindeyiz. İlahi çağrının yapma halini aldığı sünnetse medeniyetimizin temelini oluşturuyor. Vahyin eyleme bir öz verdiği ancak genel form vermediğini söylemek mümkün. İnsanın halife olarak arzda görevlendirilmesi ve arzı güzelleştirme mesuliyeti, vahyin form vermediğini ama formu emrettiğini gösteriyor. Evet, bundan 100 yıl önce güzelleştirme eylemi daha farklı olabilir, bugün biraz daha farklı olabilir. Yani bir kalıp yok, temel bir misyon var, güzelleştirmek. Diğer taraftan verilen özü tavır olarak tanımlarsak, onun forma yani tasarım metodolojisine, tekniğe yansıması zaruri hale gelir. Yeryüzünün imarı öncesinde emredilen kayıtsız ve şartsız teslimiyet ve tevhide bağlılıktır. İslam'ın insana tanımladığı her şeyi yerli yerine koyma, adalet, sorumluluğunu tevhid bağlamında anlamalı ve yerine getirmeliyiz. Kıymetli dinleyiciler, tevhid bu noktada tüm varlık düzeylerine ait bir bütünlüğü ihata ediyor. Çünkü yeryüzündeki her nokta ve varlığın her anı kutsal varlığın tecellisi. Doğuda Allah'ın, batıda. Teknolojik bir ürünle misallendirecek olursak, onun amacına yönelik işleri hızlandırması, kolaylaştırması tek boyut. Yani bir araba var, bu arabayla bir yere hızlı, konforlu, rahat, serin veya sıcak bir şekilde ulaşmak bir amaçtır. Arabanın amacı budur. Elbette çeşitli manevi amaçları da var. Yani iyi bir arabaya sahip olmanın toplumda bir statü elde etmeye yaraması gibi. Ama bunların hepsi maddi olarak kaldığı için tek bir boyuttur. Ancak biyososyal, psikolojik ve birbirini tetikleyici düzeyler olarak ruhi, akli etkilerini göz ardı etmek tevhidden kopuş. Ayrıca ürün kendi başına bir öze sahiptir ve anlamlıdır. Ancak aynı zamanda daha büyük bir bütünün parçası, tabiatın bir parçası. Bir parçanın bütünden bağımsız düşünülmesi de olanaksız. Evet, bir araba elde ediyoruz, bir arabamız var ama bu arabanın bize psikolojik olarak etkisine, işte toplumda bir statü elde etmek için her zaman daha yükseğini, daha iyisini istemek. Bu bir arıza. Toplumda oluşturduğu rahatsızlıklar, sosyolojik etkileri. Bunların hepsinin düşünüldüğü bir teknikten bahsediyoruz haddi zatında. Böyle bir açılımdan sonra İslam sanayi meselesini irdeleyebiliriz. Mevcut durumda uygar insan denilmekle sanayileşmiş, mekanize olmuş toplumların kastedildiğini biliyoruz. Amaç tabiata hükmetme, fizik alemi kontrol altına alma ve salt, opportunistik, faydacı, fırsatçı davranışlar olunca mekanik tekniklerin kullanılması da dolayısıyla uygar davranışlar haline geliyor. Bu sıkıntılı tanım, Rama Kumarasvemi'nin gerçek bir sivilizasyonda, uygarlıkta, sanayiciliği sivilizasyonla telif etmek mümkün değildir söylemine neden olur. Kumarasvemi'nin insan emeğinin ancak yüksek bir referans noktasıyla anlamlı hale gelebileceğini belirttiğini de hatırlatalım. Evet, bir emek varsa bu emek yüksek bir menfaate, ulvi bir gayeye matuf olduğunda kıymetlidir. İnsan da aslında, insanın temel ihtiyacı budur yani. Sonuçta bir özet ifade bu olmalı. İnsanın temel ihtiyacı budur. Yaptığı şeyi ulvi bir yere, ulvi bir şeye, ulvi bir gayeye matuf olarak yapmak. İhsan Fazlıoğlu, sadık bir tabiat tasavvuru ve sahih bir dünya görüşü için en asgari şartın dakik bir dil olduğuna dikkat çeker. Günümüzde endüstrinin karşılığında kullanılan sanayi kelimesi, rafine hale getirilmesi mecbur olan, rafine hale getirmek zorunda olduğumuz bir kelime. Çünkü kavram dünyamızı da göz önüne alırsak, dilin kullanımı neyi, nasıl ve niçin yaptığımızı bilmek için önemli. Sanat ve nihayetinde sanayi, Arapçanın ustalık, hüner, marifet anlamlı sun kökünden üretilmiş bir kelime. Ragıp el-İsfahani, her sun fiildir ancak her fiil sun değildir. Fiil hayvanlara ve cansız varlıklara isnat edilebilir fakat sun edilemez diyor Müfredat isimli eserinde. Sun kökünü ise Allah'ın isimlerinden Es-Sani ile ilişkilendirebiliriz. Bu isim sanat ve sanatkarlığın kaynağını oluşturur. Yeryüzünün ve burada bulunanların bir tecelligah olduğu, tecelli ettirmek için mücahede etmek zorunda olduğu muhakkaktır. Kutsal varlık ancak kutsal sanatta yansıyabilir. Fakat İslam zaten kutsalla seküler diye bir ayrım yapmaz. Böyle bir ayrımın olmaması sanatla zanaat arasında veya sanayi arasında ortaya çıkan ayrımı da ortadan kaldırıyor. Allah güzeldir, her şeyi güzel yaratmıştır ve güzeli sever. Yarattıklarında itina göze çarpar. Eksiklik, fazlalık, güzelliği zedeleyici girinti ve çıkıntılar, çelişkiler, ifrat ve tefrit yoktur. Arz için bir bütün olan tabiatla tüm parçalar uyum halindedir. İnsanın vazifesi de bu uyumu devam ettirmek olsa gerek. Sadha sadık kalmak olsa gerek. İlahi mesajda eşyanın özündeki güzelliği yakalamak ve ortaya çıkarmak anlamına matuf olan yapmanın sun kökünden türetilmiş kelimelerle anlatılması Müslüman zihne kaybettiği çıkış yolunu tekrar gösterecek nitelikte. Hazreti Nuh aleyhisselama inşa et, vesna'i ifadesi hep dile getiriyoruz bunu. Emri onun nezareti altında ve bir ölçüye göre yapılması şartına bağlanıyor. Cenab-ı Allah'ın nezareti altında ve bir ölçüye göre yapılması. Diğer tarafta haddi aşan, Allah'ın gözetleyici olduğunu unutan topluluklarsa iyi işler yaptıklarını, yuhsinune sun'a, zannetmekte ama yaptıkları boşa gitmektedir. Tevhide yani her şeyi yerli yerine koyma, ilahi bir ölçüye göre yapma işi, Hazreti Davud aleyhisselamın yapma, allemnahu sanata, ediminde açığa çıkıyor. Bu noktada Davud Aleyhisselam'a öğretilen sanat üzerinde durmak gerekiyor. Evet, Hazreti Davud Aleyhisselam'a bir sanat öğretiliyor. Sanayi alanında yapılan çalışmaların büyük payı elbette askeri faaliyetler. Günümüzde yaşadığımız olaylarında askeri faaliyetler olduğunu, işte milli tankımız oldu, milli helikopterimiz oldu diye seviniyoruz. Yani sanat ve sanayi, bunların hepsi ülkeler bazında düşündüğümüzde de hep askeri faaliyetler üzerinden veya temeline askeri faaliyetleri koyarak devam ettiriliyor. Davud Aleyhisselam'ın yaptığı şey de askeri bir faaliyettir. O sanatı da askeri bir faaliyettir. Demiri bükmeyle ilgili mahareti olan bir topluluğun yakıcı, yaralayıcı silahlar yapmak yerine zırh yapması günümüz aklını sarsıyor. Bakın, zırh yapması, yaralayıcı, kesici, daha büyük, daha güçlü silahlar yapmak yerine zırh yapması, zamanın hücum tekniğini taklit etmek ya da daha gelişmişini yapmak yerine mevcut saldırı silahlarını işlevsiz bırakan zırhın imal edilmesi halen modellenebilecek bir yöntemdir ki, medeniyetimizin Osmanlı yorumunda, İkinci Viyana bozgununa dek aslında üç aşağı beş yukarı, çeşitli elbette istisnalar vardır, uygulanan temel yönteminde bu olduğunu söylemek lazım. Düşmanın tekniğini işlevsiz bırakmak, boşa çıkarmak üzerine yapılan bir kurgudur bu. Yerli bir kavram olarak sanatın Müslüman zihinlerden çıkarılıp Batı'da olduğu gibi müzelere hapsedildiği bir ortamda yaşamaya çalışıyoruz. Fine art denilen, karşılığı kullanılan sanat, mahlukatı metafizik alemden kesin olarak ayırıyor. Ego tatmini, hükmetme, sanayi ve teknolojide günümüzde tabiata, insana hükmetme amacını aşikar bir şekilde taşıyor gibi. Evet, tatmini ve hükmetme gibi ihtiraslara dönük bir eylem gibi duruyor fine art. İslam'ın kuşatıcı bakışıyla bilim, teknik, sanayi, sanat gibi eylemlerin asli fonksiyonları, güzelliği ortaya çıkarma, sürekliliğini sağlama, yani eşyanın hakikatini anlama çabası. Evet, inşallah son günlerde yaşadığımız, yaşadıklarımız, belki elbette bunların devamı da olacak, ancak yaşadıklarımız bizi sarsması gereken, bizi uyandırması gereken, ibret almamız gereken şeyler olarak önümüzde duruyor, hafızamızda duruyor. Umarım ibret alıp teknik, teknolojik algımızda, şehir algımızda yeniden öze dönüşü gerçekleştirebiliriz. Evet, bu dilek ve temennilerle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, sizlere İslam şehrinden seslendik. Yeni bir haftada, yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.